Ayrım 22.
Hava o kadar kapalı ve karanlıktı ki, öğle vakti sokak lambalarının ölü sarı ışıkları yanıyordu. Gene de yakındaki merkez istasyonu çevresinde, döner kebapçıların, seyahat bürolarının, dondurmacıların ve seks dükkanlarının olduğu kaldırımlarda, büyük şehirleri ayakta tutan o ölümsüz enerjinin izlerine rastlamak beni sevindirdi. Otelime yerleştikten, beni kendi isteğim üzerine halk evinde bir konuşma yapmam için davet eden edebiyatsever Türk-Alman genciyle telefonda konuştuktan sonra, istasyondaki İtalyan kahvesinde Tarkut Ölçün ile buluştum. Telefonunu İstanbul'da Kaan'ın kız kardeşinden almıştım. 60 yaşlarındaki bu iyi niyetli ve yorgun adam, Frankfurt yıllarında Kaan'ı en yakından tanıyan kişiydi. Ölümünden sonraki soruşturma sırasında polise bilgi vermiş, İstanbul'a telefon edip ailesiyle ilişki kurmuş, cenazenin Türkiye'ye yollanmasına yardım etmişti. O günlerde ben, Kaan'ın Kars'tan döndükten ancak 4 yıl sonra bitirdiğini söylediği şiir kitabının müsveddelerinin Almanya'daki eşyalar arasında olduğunu düşünüyor, babasına ve kız kardeşine ondan geri kalan şeylere ne olduğunu soruyordum. Onlar o ara Almanya'ya gidebilecek kadar güçlü olmadıklarından, Kaan'dan kalan eşyaları toparlamak, dairesini boşaltmak için benden rica ettiler. Tarkut Ölçün, Frankfurt'a 60'ların başında gelen ilk göçmenlerdendi. Türk derneklerinde, hayır kurumlarında yıllarca öğretmenlik ve danışmanlık yapmıştı. Almanya'da doğmuş ve üniversiteye yollamakla gururlandığı ve bana hemen fotoğraflarını gösterdiği biri kız, biri erkek, iki çocuğu ve Frankfurt'taki Türkler arasında saygın bir konumu vardı ama onun yüzünde bile Almanya'da yaşayan birinci kuşak Türklerde ve siyasal sürgünlerde gördüğüm o benzersiz yalnızlık ve yenilgi duygusunu gördüm. Tarkut Ölçün bana önce vurulduğu sırada Kaan'ın yanında bulunan küçük seyahat çantasını gösterdi. Polis imza karşılığı vermişti bunu ona. Hemen açıp hırsla karıştırdım. Kaan'ın 18 yıl önce Nişantaşı'ndan aldığı pijamalarını, yeşil bir kazağını, tıraş takımıyla diş fırçasını, bir çorapla temiz iç çamaşırlarını, benim İstanbul'dan yolladığım edebiyat dergilerini buldum içinde ama yeşil şiir defterini değil. Daha sonra ileride istasyon kalabalığı içerisinde gülüşe konuşa yerleri paspaslayan iki yaşlı Türk'ü seyrederek kahvelerimizi içerken Orhan Bey dedi bana. Arkadaşınız K. Bey yalnız bir adamdı. Frankfurt'ta ben dahil kimse onun ne yaptığını fazla bilmezdi. Gene de bana bütün bildiklerini anlatmaya söz verdi. Önce istasyonun arkasındaki 100 yıllık fabrika binalarının ve eski askeri kışlanın arasından geçerek Kaan'ın son 8 yıl yaşadığı Gutlautstrasse yakınlarındaki binaya gittik. Küçük bir meydana ve çocuk parkına bakan apartmanın dış kapısını ve Kaan'ın dairesini açacak olan ev sahibisini bulamadık. Boyası dökülmüş eski kapının açılmasını sulu kar altında beklerken, K'nın yolladığı mektuplarda ve seyrek telefon görüşmelerimizde, K, paranoyakça bir şüpheyle, dinlendiğini düşündüğü için Türkiye'de telefonla görüşmeyi sevmezdi, anlattığı küçük ve bakımsız parka, kenardaki bakkal dükkanına, ilerideki içki ve gazete satan dükkanın karanlık vitrinine sanki kendi hatıralarımmış gibi baktım. Kaan'ın sıcak yaz geceleri çocuk parkının salıncak ve tahtravallelerinin yanında İtalyan ve Yugoslav işçilerle birlikte oturup bira içtiği bankların üzerinde şimdi sicim kalınlığında bir kar vardı. Son yıllarında Kaan'ın her sabah belediye kütüphanesine gitmek için tuttuğu yolu izleyerek istasyon meydanına yürüdük. İşlerine giden aceleci insanlar arasında yürümekten hoşlanan Kaan'ın yaptığı gibi istasyon binasının bir kapısından girip yeraltı çarşısından Kaiserstraße'deki seks dükkanlarının turistik eşya satan yerlerin, pastanelerin ve eczanelerin önünden geçip tramvay yolunu izleyip ta Hauptwache meydanına kadar yürüdük. Tarkut Ölçün dönerci, kebapçı, manav dükkanlarında gördüğü kimi Türk ve Kürtlerle selamlaşırken, bütün bu insanların her sabah aynı saatte buralardan geçip belediye kütüphanesine giden Kaya, "Günaydın profesör" diye seslendiklerini anlattı. Önceden yerini sorduğum için meydanın kenarındaki büyük mağazayı işaret etti bana. Kaufhof. Kaan'ın Kars'ta giydiği paltosunu buradan aldığını söyledim ona ama içeri girme önerisini reddettim. Kaan'ın her sabah gittiği Frankfurt Belediye Kütüphanesi modern ve kimliksiz bir binaydı. İçeride bir kütüphanelerin tipik ziyaretçileri, ev kadınları, vakit öldüren ihtiyarlar, işsizler, bir iki Arapla Türk, okul ödevi yaparken kıkırdayıp gülüşen öğrenciler ve bu yerlerin şaşmaz müdavimleri, aşırı şişmanlar, sakatlar, deliler ve gerizekalılar vardı. Ağzından tükürük sarkan genç biri, baktığı resimli kitabın sayfasından kafasını kaldırıp dil çıkardı bana. Kitaplar arasında sıkılan rehberimi aşağıdaki kahveye oturttum ve İngilizce şiir kitaplarının olduğu raflara gidip, arka kapak içlerindeki ödünç alma fişlerinde arkadaşımın adını aradım. Auden, Browning, Coleridge. Kaan'ın imzasına her rastlayışımda bu kütüphanede ömür tüketen arkadaşım için gözlerim yaşarıyordu. Beni yoğun bir hüzne sürükleyen araştırmamı kısa kestim. Rehber dostumla aynı caddelerden sessizce geri döndük. Kaiserstrasse'nin ortalarında bir yerde World Sex Center saçma adlı bir dükkanın önünden sola kıvrılıp bir sokak aşağıya Münchener Strasse'yi yürüdük. Türk manavları, kebapçılar, boş bir berber dükkanı gördüm burada. Bana gösterilecek olan şeyi çoktan anlamıştım. Kalbim küt küt atıyordu ama gözlerim manavın portakal ve pırasalarına, tek bacaklı bir dilenciye, Hotel Eden'in boğucu vitrininde yansıyan araba farlarına, çökmekte olan akşamın kül rengi içinde pırıl pırıl bir pembeye parlayan neon bir K harfine takılmıştı. Burası dedi Tarkut Ölçün. Tam burada buldular Kaan'ın cesedini, evet. Islak kaldırıma boş boş baktım. Manavdan bir anda itişerek dışarı fırlayan iki çocuktan biri, Kaan'ın 3 kurşun isabet etmiş gövdesinin düştüğü ıslak kaldırım taşlarına basarak geçti gitti önümüzden. Az ileride durmuş bir kamyonun kırmızı ışıkları asfaltta yansıyordu. Ka, bu taşların üzerinde birkaç dakika acıyla kıvrandıktan sonra ambulans daha yetişemeden ölmüştü. Bir an başımı yukarı kaldırıp ölürken gördüğü gökyüzü parçasına baktım. Alt katları Türk dönercileri, seyahat şirketleri, berber ve birahane olan eski karanlık binalar ve elektrik telleriyle sokak lambaları arasından dar bir gökyüzü gözüküyordu. Ka, gece saat 12'ye doğru vurulmuştu. O saatlerde tek tük de olsa orospuların kaldırımlarda aşağı yukarı yürüdüğünü söyledi bana Tarkut Ölçün. Fuhuş asıl, bir sokak yukarıda Kaiserstrasse'de yapılıyordu ama hareketli gecelerde, hafta sonları, fuar zamanları kadınlar buraya da kayıyorlardı. Hiçbir şey bulamadılar dedi benim bir iz arar gibi sağa sola baktığımı görünce. Alman polisi Türk polisine benzemez, iyi çalışır. Ama ben çevredeki dükkanlara girip çıkmaya başlayınca içten gelen bir şefkatle bana yardım etti. Berber dükkanındaki kızlar Tarkut Bey'i tanıyıp hatır sordular. Cinayet saatinde tabii ki dükkanda yoktular, zaten olayı hiç duymamışlardı. Türk aileleri kızlarına yalnızca berberlik öğretiyorlar dedi bana dışarıda. Frankfurt'ta yüzlerce Türk kadın berberi var. Manav dükkanındaki Kürtler ise cinayetten de, sonraki polis soruşturmasından da fazlasıyla haberdardılar. Belki de bu yüzden bizden fazla hoşlanmadılar. Bayram Kebap, Havuz'un olaya gecesi saat 12'ye doğru şimdi de elinde tuttuğu aynı kirli bezle, formika masaları silen iyi kalpli garsonu silah seslerini duymuş, bir süre bekledikten sonra dışarı çıkmış ve Kaan'ın hayatında gördüğü son kişi olmuştu. Kebapçı dükkanından çıktıktan sonra önüme ilk gelen geçide girip hızla yürüdüm ve karanlık bir binanın arka avlusuna geldim. Tarkut Bey'in göstermesiyle merdivenlerden 2 kat aşağıya indik. Bir kapıdan geçtik ve bir zamanlar depo olduğu anlaşılan hangar büyüklüğünde, korkutucu bir mekanda bulduk kendimizi. Binanın altından sokağın öbür kaldırımlarına kadar uzanan bir yeraltı dünyasıydı burası. Ortadaki halılardan ve akşam namazı için toplanan 50-60 kişilik bir cemaatten cami olarak kullanıldığı anlaşılıyordu. Çevresi ise İstanbul'daki yeraltı geçitleri gibi pis ve karanlık dükkanlarla çevriliydi. Vitrini bile ışıldamayan bir kuyumcu, neredeyse cüce bir manav, hemen yanında pek meşgul bir kasap, tezgahtarı kahvenin televizyonuna bakan ve kangal kangal sucuk satan bir bakkal gördüm. Kenarda Türkiye'den gelmiş meyve suyu kasaları, Türk makarna ve konserveleri, dini kitaplar satan bir tezgah ve camiden daha da kalabalık bir kahve vardı. Kesif sigara dumanı içindeki kahvede televizyondaki Türk filmine odaklanmış yorgun erkekler kalabalığı arasından plastik bidondan beslenen çeşmelere doğru yürüyorlardı. Bayram ve cuma namazlarında 2000 kişi doldurur burayı dedi Tarkut Bey. Merdivenlerden arka avluya taşarlar. Sırf bir şey yapmış olmak için kitap dergi tezgahından bir tebliğ dergisi çıkardım. Daha sonra caminin tam üstüne gelen eski usul Münih tarzı bir birahaneye oturduk. Orası Süleymancıların camidir dedi zemini göstererek Tarkut Ölçün. Dincidirler ama teröre bulaşmazlar. Milli görüşçüler ya da Cemalettin Kaplancılar gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile çalışmaya girmezler. Gene de bakışlarımdaki şüpheden tebliğ dergisini ipucu arar gibi karıştırmamdan huzursuz olmuş olmalı ki, Kaan'ın öldürülmesi üzerine bildiklerini polisten ve basından öğrendiklerini anlattı. 42 gün önce yeni yılın ilk cumartesisi saat 11.30'da K, bir şiir gecesine katıldığı Hamburg'dan dönmüştü. 6 saat süren tren yolculuğundan hemen sonra istasyonun güney kapısından çıkıp kestirmeden Gutleutstrasse yakınındaki evine gideceğine tam tersi yöne Kaiserstrasse'ye girmiş, bekar erkekler, turistler, sarhoşlar kalabalığı içerisinde Hala açık seks dükkanlarının ve müşteri bekleyen orospuların arasında 25 dakika oyalanmıştı. Yarım saat sonra World Sex Center'dan sağa sapmış, München Erstrasse'de karşı kaldırıma geçer geçmez vurulmuştu. Büyük ihtimalle eve dönmeden önce iki dükkan ötedeki güzel Antalya manavından mandalina almak istiyordu. Civarda gece yarısına kadar açık tek manavdı burası ve tezgahtarı Kaan'ın geceleri gelip mandalina aldığını hatırlıyordu. Polis Kaan'ı vuran adamı gören kimseyi bulamamıştı. Bayram Kebap House'un garsonu silah seslerini duymuş ama televizyonun ve müşterilerin gürültüsü yüzünden kaç adet taş edildiğini anlayamamıştı. Caminin üzerindeki bir ahanenin buğulanmış camlarından dışarısı zor gözüküyordu. Kaan'ın gittiği sanılan manavın tezgahtarlarının hiçbir şeyden haberi olmadığını söylemesi polisi pirelendirmiş, tezgahtar bir geceliğine gözaltına alınmış ama bir sonuç çıkmamıştı. Bir sokak aşağıda sigara içip müşteri bekleyen bir orospu, aynı dükkanlarda kısa boylu, Türk gibi esmer, kara paltolu birinin Kaiserstrasse'ye doğru koştuğunu gördüğünü söylemiş ama gördüğü kişiyi tutarlı olarak tarif edememişti. Ambulansı kaldırıma düştükten sonra tesadüfen evinin balkonuna çıkan bir Alman çağırmış ama o da kimseyi görmemişti. İlk kurşun Kaan'ın başının arkasından girmiş, sol gözünden çıkmıştı. Öteki iki kurşun kalp ve ciğerlerin çevresindeki damarları parçalamış, sırt ve göğüs kısmını deldiği kül rengi paltosunu kan içinde bırakmıştı. Arkadan olduğuna göre onu izleyen kararlı biri demişti yaşlı ve geveze bir dedektif. Belki de onu Hamburg'dan beri takip ediyordu. Polis başka ihtimaller üzerinde de durmuştu. Cinsel kıskançlık, Türkler arasında siyasi hesaplaşmalar gibi şeyler. Kaan'ın istasyon civarındaki yeraltı dünyasıyla bir ilgisi yoktu. Fotoğrafına bakan tezgahtarlar, arada bir seks dükkanlarında gezindiğini, porno film seyredilen küçük odalara girdiğini polise söylemişlerdi. Ne doğru yanlış herhangi bir ihbar, ne de katili bulunsun diye basın veya başka bir güçlü çevreden baskı geldiği için bir süre sonra polis işin ucunu bırakmıştı. Amacı cinayeti soruşturmaktan çok unutturmakmış gibi davranan yaşlı ve öksürüklü dedektif, Kaan'ı tanıyanlarla randevu alıp görüşüyor, soruşturma sırasında da daha çok kendi anlatıyordu. Terkut Ölç'ün Kaan'ın Kars'a gidişinden önceki 8 yılda hayatına girmiş iki kadından bu babacan ve Türksever dedektif sayesinde haberdar olmuştu. Biri Türk, biri Alman bu iki kadının telefonlarını defterime dikkatle yazdım. Kars'tan döndükten sonraki 4 yılda Kaan'ın hiçbir kadınla ilişkisi olmamıştı. Kar altında hiç konuşmadan Kaan'ın evine geri dönüp iri yarı, sevimli ve şikayetçi ev sahibesini bulduk. Serin ve is kokan eski binanın çatı katını açarken öfkeli bir sesle evin kiraya verilmek üzere olduğunu, içerideki eşyaları, bütün bu pisliği biz almazsak atacağını söyleyip gitti. Hayatının 8 yılını geçirdiği karanlık, basık ve küçük daireye girip, Kaan'ın çocukluğumdan beri bildiğim o benzersiz kokusunu duyunca gözlerim doldu. Annesinin elde ördüğü yün kazaklarından, okul çantasından ve evlerine gittiğimde odasından çıkan kokuydu bu. Markasını bilmediğim ve sormayı akıl edemediğim bir Türk sabunundan geldiğini sanırdım. Ka, Almanya'daki ilk yıllarında halde hamallık, ev taşımacılığı, Türklere İngilizce öğretmenliği, boyacılık gibi işler yapmış, kendisini resmen siyasal sürgün olarak kabul ettirip mülteci maaşı almaya başladıktan sonra bu işleri bulduğu Türk halk evi çevresindeki komünistlerden kopmuştu. Sürgündeki Türk komünistleri Kaan'ı fazla içine kapalı ve burjuva buluyorlardı. Son 12 yılda Kaan'ın diğer gelir kaynağı belediye kütüphanelerinde, kültür evi ve Türk derneklerinde yaptığı şiir okumalarıydı. Yalnızca Türklerin geldiği bu okumalardan sayıları nadiren 20'yi geçerdi, ayda 3 tane yapar da 500 mark kazanırsa, 400 mark da siyasal sürgün maaşı aldığı için ay sonunu getirebiliyordu ama çok seyrek oluyordu bu. Sandalyeler, küllükler kırık döküktü. Elektrik sobası paslıydı. İlk başta ev sahibesinin sık boğaz etmesine de sinirlendiğim için arkadaşımın bütün eşyalarını, saçlarının kokusunu taşıyan yastığı, lisede de taktığını hatırladığım kemerle kravatı, burnu tırnaklarıyla delinmesine rağmen evde terlik gibi giydiğini bana bir mektubunda yazdığı bali ayakkabılarını, diş fırçasını ve fırçanın içinde durduğu kirli bardağı, 350 civarındaki kitabı, eski bir televizyon ile bana hiç bahsetmediği videoyu, yıpranmış ceketini ve gömleklerini, Türkiye'den getirdiği 18 yıllık pijamalarını odadaki eski bavula ve torbalara doldurup götürmeyi düşünüyordum. Ama asıl bulmayı umduğum ve odaya girer girmez Frankfurt'a onun için geldiğimi anladığım şeyi çalışma masasında göremeyince soğukkanlılığımı kaybettim. Frankfurt'tan bana yolladığı son mektuplarında K, 4 yıllık bir çabadan sonra yeni şiir kitabını bitirdiğini sevinçle yazmıştı. Kitabın adı Kar'dı. büyük çoğunluğunu aniden gelen ilham patlamalarıyla Kars'ta yeşil bir deftere yazmıştı. Kars'tan döndükten sonra kitabın kendisinin de farkında olmadığı derin ve esrarlı bir düzeni olduğunu sezmiş, Frankfurt'taki 4 yılın kitabın eksiklerini tamamlayarak geçirmişti. Çile gerektiren yıpratıcı bir çabaydı bu. Çünkü Kars'ta sanki birisi kulağına fısıldayıveriyormuş gibi kolaylıkla gelen mısraları Frankfurt'ta hiç duyamıyorduk ha. Bunun için büyük çoğunluğu Kars'ta bir ilhamla yazdığı kitabın gizli mantığını bulmaya girişmiş, kitaptaki eksikleri de bu mantığı izleyerek yazmıştı. Bana yolladığı son mektupta bütün bu çabanın nihayet sonuçlandığını, şiirleri kimi Alman şehirlerinde okuyarak deneyeceğini, her şeyin en sonunda gerektiği gibi yerli yerine oturduğuna karar verince de tek bir defterde taşıdığı kitabı daktilo edip bir kopyasını bana, bir kopyasını da İstanbul'daki yayımcısına yollayacağını yazmıştı. Kitabın arka kapağı için bir iki söz yazar, kitabın yayımcısı ortak dostumuz Fahir'e yollar mıydım? Kaan'ın bir şairden beklenmeyecek kadar tertipli çalışma masası, karın ve akşam karanlığının içinde kaybolan Frankfurt'un çatılarına bakıyordu. Üzeri yeşil bir çuhayla kaplı masanın sağ kısmında Kaan'ın Kars'ta geçirdiği günlerini ve yazdığı şiirleri yorumladığı defterler, solda o sırada okumakta olduğu kitaplarla dergiler vardı. Masanın tam ortasındaki hayali bir çizgiye bronz gövdeli bir lamba ve bir telefon aynı uzaklıkta yerleştirilmişti. Çekmecelere, kitapların, defterlerin arasına, sürgündeki pek çok Türk gibi tuttuğu gazete kesikleri koleksiyonuna, elbise dolabına, yatağının içine, banyo ve mutfaktaki küçük dolaplara, buzdolabının ve küçük çamaşır torbasının içine, evde içine bir defter sığabilecek her köşeye telaşla baktım. Bu defterin kaybolmuş olabileceğine inanmıyor, Tarkut Ölç'ün kar altındaki Frankfurt'u sigara içerek sessizce seyrederken ben aynı yerlere yeniden bakıyordum. Hamburg yolculuğunda yanına aldığı el çantasının içinde değilse, burada, evde bırakmış olmalıydı. K bir şiir kitabını bütünüyle bitirmeden hiçbir şiirin kopyasını çıkarmaz. Bunun uğursuzluk olduğunu söylerdi ama bana yazdığı gibi bitmişti artık kitap. 2 saat sonra K'nın Kars'ta şiirlerini yazdığı yeşil defterin kaybolduğunu kabul etmek yerine, onun ya da en azından şiirlerin elimin altında olduğunu ama telaştan bunu fark edemediğime inandırdım kendimi. Ev sahibesi kapıyı vururken masada, çekmecelerde bulabildiğim bütün defterleri, üzerinde Kaan'ın el yazısını taşıyan bütün kağıtları elime geçirdiğim plastik torbalara doldurdum. Videonun yanına gelişi güzel atılıvermiş olan, Kaan'ın evine hiç misafir gelmediğinin bir kanıtı, porno kasetleri de üzerinde Kafof yazan bir alışveriş torbasına doldurdum. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce, yanına hayatının sıradan eşyalarından bir tanesini alan yolcu gibi Kaan'dan son bir hatıra aradım kendime. Ama her zamanki kararsızlık buhranlarımdan birine kapıldım ve yalnız masasının üzerindeki küllüğü, sigara paketini, zarf açacağı olarak kullandığı bıçağı, başucundaki saati, kış geceleri pijamasının üzerine giydiği için onun kokusunu taşıyan 25 yıllık lime lime yeleği, kız kardeşiyle Dolmabahçe rıhtımında çekilmiş fotoğrafını değil, kirli çoraplarından dolaptaki hiç kullanmadığı mendile, mutfaktaki çatallardan, çöp tenekesinden çekip çıkardığım sigara paketine kadar pek çok şeyi bir müzeci aşkıyla torbalara doldurdum. İstanbul'daki son görüşmelerimizden birinde K bana, bundan sonra yazacağım romanı sormuş, ben de Masumiyet Müzesi'nin herkesten dikkatle sakladığım hikayesini anlatmıştım. Rehberimden ayrılıp otel odama çekilir çekilmez, K'nın eşyalarını karıştırmaya başladım. Oysa bana verdiği yıkıcı hüzünden kurtulmak için arkadaşımı o gecelik unutmaya karar vermiştim. İlk iş porno kasetlere bir baktım. Otel odasında video yoktu ama kasetlerin üzerine kendi eliyle yazdığı notlardan arkadaşımın Melinda adlı bir Amerikan porno yıldızına özel ilgi duyduğunu anladım. Kaan'ın Kars'ta kendisine gelen şiirleri yorumladığı defterleri bu sırada okumaya başladım. Kars'ta yaşadığı bütün bu dehşeti ve aşkı K benden niye saklamıştı? Bunun cevabını çekmecelerde bulup torbaya attığım bir dosyadan çıkan 40'a yakın aşk mektubundan aldım. Hepsi İpek'e yazılmıştı. Hiçbiri yollanmamıştı. Hepsi aynı cümleyle başlıyordu. Canım, bunları sana yazıp yazmamayı çok düşündüm. Mektupların hepsinde Kaan'ın başka bir Kars hatırası, İpek'le beraberliklerine ilişkin acı verici, göz yaşartıcı bir başka ayrıntı, Kaan'ın Frankfurt'taki günlerinin sıradanlığını özetleyen bir iki gözlem vardı. Von Batman Parkı'nda gördüğü topal bir köpeği ya da Yahudi Müzesi'nin hüzün verici çinko masallarını bana da yazmıştı. Mektupların hiçbirinin katlanmamış olmasından Kaan'ın onları zarfa koyacak kadar bile kararlılık göstermediği anlaşılıyordu. Bir mektupta, bir sözünle oraya gelirim diye yazmıştı Kaan. Bir başka mektupta, Kars'a hiçbir zaman dönmeyeceğini, çünkü İpek'in kendisini daha fazla yanlış anlamasına izin vermeyeceğini yazmıştı. Bir mektup kayıp bir şiire değiniyor, Bir başkası ise okyanda İpek'in bir mektubuna cevaben yazıldığı izlenimini uyandırıyordu. Ne yazık ki mektubumu da yanlış anlamışsın diye yazmıştı Kaan. O akşam torbalardan çıkan bütün malzemeyi otel odasında yerlere, yatağın üstüne serip aradığım için İpek'ten Kaan'a tek bir mektup gelmediğinden emindim. Yine de haftalar sonra Kars'a gidip kendisiyle karşılaşınca Kaan'a hiç mektup yazmadığını sorup öğrendim İpek'ten. Yollayamayacağını daha yazarken bildiği bu mektuplarda K, niye İpek'in mektubuna cevap veriyormuş gibi yapıyordu? Belki de hikayemizin kalbine geldik. Başkasının acısını, aşkını anlamak ne kadar mümkündür? Bizden daha derin acılar, yokluklar, eziklikler içinde yaşayanları ne kadar anlayabiliriz? Anlamak eğer kendimizi bizden farklı olanın yerine koyabilmekse, dünyanın zenginleri, hakimleri, kenarlardaki milyarlarca garibanı hiç anlayabildiler mi? Romancı Orhan, şair arkadaşının zor ve acı hayatındaki karanlığı ne kadar görebilir? Bütün hayatım yoğun bir kayıp ve eksiklik duygusuyla yaralı bir hayvan gibi acı çekerek geçti. Belki de bana bu kadar şiddetle sarılmasaydım, sonunda seni o kadar kızdırmaz, başladığım yere 12 yılda bulduğum dengeyi de kaybederek geri dönmezdim diye yazmıştık ha. Şimdi içimde gene o dayanılmaz kayıp ve terk edilmişlik duygusu var. Bu her yerimi kanatıyor. Bendeki eksikliğin bazen yalnız sen değil, bütün dünya olduğunu düşünüyorum diye yazmıştı. Bunları okuyordum ama anlıyor muydum? Otel odasındaki minibardan çıkarıp içtiğim viskilerden kafayı iyice bulunca akşamın geç saatinde çıkıp Melinda'yı araştırmak için Kaiserstraße'ye yürüdüm. Büyük, çok büyük zeytin rengi hüzünlü ve hafifçe şehla gözleri vardı. Teni beyaz, bacakları uzun, dudakları divan şairlerinin kiraza benzeteceği küçük ama etliydi. Yeterince ünlüydü. World Sex Center'ın 24 saat açık video kasetler bölümünde 20 dakikalık bir araştırmada üzerinde ada olan 6 kasetle karşılaştım. Daha sonra İstanbul'a götürüp seyrettiğim bu filmlerden Melinda'nın, Kaan'ın içine işlemiş olabilecek yanlarını hissettim. Bacaklarının dibine çöktüğü erkek ne kadar çirkin ve kaba olursa olsun, adam zevkten inleyerek kendinden geçerken Melinda'nın solgun yüzünde analara özgü hakiki bir şefkat ifadesi beliriyordu. Giyimliyken hırslı bir iş kadını, kocasının iktidarsızlığından şikayetçi ev kadını, çapkın bir hostes, ne kadar kışkırtıcıysa çıplakken o kadar kırılgandı. Daha sonra Kars'a gidince hemen anlayacağım gibi iri gözleri, iri sağlam gövdesi, halinde tavrında bir şey İpek'i çok andırıyordu. Arkadaşımın hayatının son 4 yılında pek çok vaktini işte bu türden kasetler izleyerek geçirdiğini söylememin, yoksullara özgü bir hayalperestlik ve menkıbe düşkünlüğüyle K'da kusursuz ve aziz bir şair görmek isteyenlerde öfke uyandıracağını biliyorum. World Sex Center'da başka Melinda kasetleri bulmak için hayaletler kadar yalnız erkekler arasında gezinirken, dünyanın gariban erkeklerini birleştiren tek şeyin, bir köşeye çekilip suçluluk duygularıyla porno kaset seyretmek olduğunu düşündüm. New York'ta 42. sokak sinemalarında, Frankfurt'ta Kaiserstraße'de ya da Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki sinemalarda gördüklerim, bu gariban erkeklerin utanç, sefalet ve bir kaybolmuşluk duygusuyla film seyrederken ve film aralarında sefil lobilerde birbirleriyle göz göze gelmemeye çalışırken bütün milliyetçi ön yargıları ve antropolojik kuramları şaşırtacak kadar birbirlerine benzediklerini kanıtlıyordu. Elimdeki kara plastik torbada Melinda kasetleriyle World Sex Center'dan çıkıp boş sokaklara iri tanelerle yağan karın altında otelime döndüm. Lobideki uydurma barda iki tane daha viski içtim ve etkisini göstersin diye pencereden dışarıya yağan kara bakarak bekledim. Odama çıkmadan önce biraz kafayı bulursam artık bu akşam Melinda'ya ya da Kaan'ın defterlerine takmam zannediyordum. Ama odaya girer girmez defterlerden birini gelişigüzel kaptım, elbiselerimi çıkarmadan kendimi yatağın üzerine attım ve okumaya başladım. 3-4 sayfa sonra karşıma işte şu kar tanesi çıktı. 30. Bir daha ne zaman buluşacağız? Kısa süren bir mutluluk. K ile İpek seviştikten sonra birbirlerine sarılarak bir süre hiç kıpırdamadan yattılar. Bütün dünya öylesine sessiz ve K da öylesine mutluydu ki bu çok uzun bir süreymiş gibi geldi ona. Sırf bu yüzden bir sabırsızlığa kapıldı ve yataktan fırlayıp pencereden